Teşekkürler.
Oysa adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Haftanın son günündeki birlikteliğimize, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve selamlarımızı sunarak başlamak istiyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz şu andan itibaren program sonuna kadar. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr adresini yazmanız yeterli. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Yaşamak dop doluydu, akan pınarlar gibi, inanmayanlar beklediler. Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı, dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz.
lezzet hikayeleri. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, iyi günün. Sağ olun, çok teşekkür
evet,
ederim.
Evet, biz insanların hem de ayrımsız tüm canlıların en önemli, hatta yegane içeceğinden söz edeceğiz bugün. Sudan söz edeceğiz. Gerçekten evet. Hayati bir öneme sahip ama şöyle bir geçmişten, tarihçesinden başlayalım isterseniz.
Elbette. Bu dediğiniz çok doğru. Aslında dünya ile insan vücudu bu anlamda çok benzer. Çünkü dünyanın da %75'i su, %25'i karalar. Bizim de %75'imiz su, geri kalan katı madde. Hı hı. Bu anlamda böyle bir evrenin, Allah'ın kurmuş olduğu bir düzenin içerisinde su en önemli unsur hem insanlık için hem insanın kendisi için.
Evet.
Tarihçesiyle ilgili... şöyle başlamak isterim. Menba suyu olarak özellikle kullanıma başlanması aslında Osmanlı döneminden geliyor. 1820'lerde özellikle bu Belgrad ormanlarından çıkan sulardan sakalarla, saka dediğimiz kişiler sırtlarında deriden yapılmış tulumlar var. Onların içerisine su dolduruyorlar ve padişahın saraya su taşıyorlar bunlarla. Hmm. Menba suyu taşıyorlar. Onun için saka deniyor onlara. Bu anlamda o dönemden itibaren İstanbul'da 2-3 tane kaynak var. 1800'lerin sonuna gelindiğinde 1900'lere doğru Terkos diye anılan, hatta hala çeşmeden akan suya evet. Ankara'da bile ya da İstanbul'da Terkos suyu içiyorum diye söylenmesinin sebebi de bir Fransız'a ihale edilip o menba sularının Terkos Gölü'nde biriktirilerek gene şehre dağıtımı ile ilgili araçlarla şehre dağıtımından dolayı Terkos suyu diye.
Adı oradan
evet,
geliyor.
Adı yani. Oradan geliyor. Tabii su kemerleri tarih öncesinde, milattan öncesinde de her zaman kaynaktan şehirlere getirilmek üzere Efes'te işte birçok antik kentte Aspendos'ta bu su kemerlerini İstanbul'da görmek mümkün. Çünkü insanlar dağdan çıkan o kaynak sularını daha çok seviyorlar. Hmm. Cumhuriyete geldiğimizde de ilk menba suyu Eskişehir'de çıkıyor. Çünkü Atatürk Ankara'dan İstanbul'a giderken mutlaka Eskişehir'de soluklanmak için ve bunu da bilmiyordum. Önceden Atatürk döneminde yargıçlar, yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi Eskişehir'deymiş.
Hmm.
Çünkü siyasetle yargı yan yana olmasın diye Eskişehir'de Anayasa Mahkemesi kurulmuş ve orada idare ediyorlarmış. Ve oradaki durumları öğrenmek için Atatürk durur orada, soluklanır, su içermiş. O yargıçlardan bir tanesi, paşam sizin için özel getirttik suyu. Nereden geldi bu su dediğinde Kalabak Dağı'ndan getiriyoruz, 40 kilometre öteden diye adlandırıyorlar. O zaman diyor ki ya, niye Eskişehirliler bu suyu içmiyor? Biz diyor Porsuk suyu içeriz. Orada Porsuk çayı var. Ama diyor bu su daha kaliteli. Paşam çok uzak orası yani. Oradan suyu buraya getirmek zahmetli. Hani şehrin de böyle bir parası yok deyince hemen Atatürk meclisten bir para çıkarttırıyor. 1935'te Kalabak Dağı'ndan Eskişehir merkeze 6 ay içerisinde borular döşeniyor ve köşe başlarına 8-10 tane tulumba koyuyorlar. İnsanlar o kaliteli suyu içebilsinler diye Atatürk oraya böyle bir hizmet götürüyor.
Ne güzel, evet.
Ve o su şu anda hala Büyükerşen hocamız tarafından tekrar yenilenmiş orası. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından. Şu anda hala sakalarla gene şehrin içerisinde dağıtımı yapılıyor. Çok ucuz, yani diğer sulara göre kıyasladığımızda daha ucuz fiyata. Ve Eskişehir halkı ilk menba suyunu böylelikle kavuşmuş oluyor. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk menba suyu bu arada bu. Sonrasında tabii ki diğer kaynak suları ile birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılıyor.
Tabii şimdi her yörenin kendine has suyu var. Kendi içinde farklı maddeleri, kokusunu ve tadını
aroması,
barındıran değil
evet.
mi?
Şimdi bunda önce şundan da bahsedelim o zaman. Şimdi aldığımız sular üçe ayrılıyor. Doğal kaynak suları var. doğal mineralli sular var. Bir de arıtma sular var. Hı hı. Arıtma sular genelde kırmızı kapakla satılıyorlar. Hı hı. Diğer sular mavi, açık mavi veya koyu mavi kapak ve yeşil kapakla satılıyorlar. Hı hı. Bu suları tüketirken, alırken mümkünse doğal kaynak sularını ya da doğal mineralli suları alıyor olmak daha önemli.
Yani?
İşlenmemiş su çünkü. Yani mavi kapak mavi ve yeşil kapağı evet, alıyor evet. olmak. Tabii diğeri de mutlaka arıtılmış, ozonla zenginleştirilmiş sular ama hı hı. onlar daha kuyudan çekilerek yapılan sular. Diğerleri doğal kaynağından çıkan sular genelde. Hı hı. Dağlardan çıkıyor. Buyurun.
Doğadan saf ve doğal olarak elde edilen kaynak suları bunlar.
Tabii tabii tabii, tabii. Bunlar öyle. Hiçbir işlem görmüyorlar. Sadece bazen zenginleştirmek için. Çünkü ozon suyun içerisindeki oksijen miktarını yükseltiyor. Normal doğal kaynak sularına da bazen ozon hı-hı, koyabiliyorlar. Evet. Bu kötü bir uygulama değil. Hani doğal kaynak suyu olduktan sonra o suyu zenginleştirmek için hı-hı. yapılan bir işlem. Suyu mutlaka tüketmeliyiz. Su alırken dikkat etmemiz gerekenler var. Mesela mutlaka üzerinde üretim izni olup olmadığına bakıyor olmamız lazım. Hı-hı. Çünkü birçok suyu da sadece şişeleyip satanlar da var. Üzerinde hiçbir izni yok. Bunları almamak gerekiyor kesinlikle. Mutlaka üretim izni olup olmadığına bakmak lazım. Son kullanma tarihine özellikle bakmak gerekiyor. Ve
suyun da son kullanma tarihi olur mu demememiz gerekiyor.
Tabii tabii öyle dememiz evet. gerekiyor. Mutlaka pakete girdikten sonra. Çünkü özellikle bunlar paketler insan sağlığı açısından deneyleri yapılmış olsa da belli bir yıl, yani tam bir yıl zaten, bir yıl geçtikten sonra ister istemez suyla, çünkü su çok çözücü bir şey. Yani bütün her şeyi neredeyse çözebilen bir madde. Bu yapısı sebebiyle de plastikle iletişime geçip oradan bazı maddelerin çözülmesine sebep olup, hatta güneşte bıraktığınızda bile, kesinlikle güneşe bıraktığınız suyu da almayacağız. PET'le güneşli su yan yana geldiğinde tadında zaten değişikliğini anlayabilirsiniz. Yani bir hı hı. pedi, PET'li şeyi güneşe koyun. Sonra bir gün güneşte kalsın. Sonra açıp onu içtiğinizde o tadı alırsınız zaten. Onun için
tadı farklılaşıyor.
Kesinlikle farklılaşıyor.
Bir de şimdi artık hepimizin elinde o PET şişelerle, sularla dolaşıyoruz. Arabada, yanımızda, yakınımızda, her tarafımızda var. Dolayısıyla arabada günlerce kalabiliyor. Üstelik evet. açılmış su. Evet. Kapalı olsa belki biraz daha, değil mi?
Evet, biraz daha korunaklı olabilir ama gene de sağlık açısından hani günlerce beklemiş, güneşte beklemiş, sıcakta beklemiş suyu tüketmemek gerekir. Buna dikkat etmemiz lazım.
Evet.
Su alırken bir de mutlaka mineral değerlerine bakalım. Çünkü
ne olması gerekiyor?
Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği en temel kriter var. Şu aralar çok alkalilik, pH'ine bakın diye konuşuluyor olsa da evet. asıl bakmamız gereken şey sodyum miktarı. Yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sodyum miktarı ne kadar düşükse alacağınız su o kadar kalitelidir insan sağlığı açısından. Onun dışındaki iz elementler, mineraller, işte magnezyum, fosfor, flor, bunların oluyor olmasında sakınca yok. Hatta iyi, çünkü biz oradan ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen değil, yani yediğimiz gıdalardan karşılıyoruz evet. ama sudan da bir miktar alıyoruz. Evet. Alkalilikle ilgili de alkaliliği şunun için söylüyorlar. Şimdi insan bedeni kan pH'ını ayarlarken 8.2-8.3 arasında ve çok kritik bir değer bu. Yani bunun değişiyor olması ölüme sebebiyet verecek kadar önemlidir.
Kadar evet, riskli ve
riskli. Ama bu alkaliliği normalde vücut kendisi böbrekler aracılığıyla sağlıyor. Yani siz alkali su içiyor olmanız size bir kolaylık sağlamayacak. Önemli olan su içiyor olmamız. Yani günde en az 2 litre, hatta 2 litre de değil, bunu şöyle diye söylüyorlar. Kilomuzla orantılı olarak, yani 60 ile 80 kilogram olanlar 2 litre, 80 ile 100 kilogram arasındakiler 2,5-3 litre, 100 kilonun üzerindekiler 3 litreden daha fazla su tüketmek zorunda. Çünkü vücut bununla ilgili kendini dengeliyor. Evet, susuzluğa dayanıklıyız ama susuz kaldığımızda hem beyin fonksiyonlarımız, çünkü beynin %85'i su. Yani hareketliliği sağlayan, evet, evet. beyindeki aktiviteyi sağlayan en temel unsur hı hı. su. Bu sebeple hani bunu kontrol edebiliyor olsa bile susuz kalmamak gerekiyor. Yani alkalilik aslında önemli mutlaka. Hani çünkü şöyle diyelim, normalde alkaliliği pH ile ölçüyoruz. Ve bu pH da normalde 8 civarında oluyor olması öneriliyor. Ancak 7'de olduğunda da herhangi bir değişiklik olmuyor.
Olmuyor. Peki karbonat atıp içtiğimiz sular?
Şimdi karbonat da özellikle içme sodası dediğimiz, hı hı, bunların içinde onda da sodyum bileşiği bağlı klora, karbonaya. Hı hı. Alkali yapalım derken aslında biz daha fazla tuz almış oluyoruz. Onun için eğer böyle içebilirsiniz ama kalkıp da bir litre suya bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı koyuyorlar genelde, böyle evet, öneriyorlar. Bir tatlı kaşığı koymakla bir tatlı kaşığın arkasında ucu kadar içine koymak arasında pH'ında değişikliği 0.2'lik bir fark var. Yani birinde 8.4 yapıyorsunuz, birinde 8.2 yapıyorsunuz. Bu sağlık açısından, hani daha fazla tuz aldığımız için 8.2 içsek de bir şey değişmeyecek. Evet. Onun için çok koyu olarak daha fazla vücudumuza tuz yüklemeyi yapmayalım.
Anlamı yok. Anlamı yok. Evet. Bu sebeple. O zaman daha fazla su içmemiz gerekecek. Tabii. Belki normal suda.
Hı-hı. Onun için burada en temel unsur su tüketiyor olmak. Çünkü su insan fonksiyonunda, insanın yaşamında çok farklı aktivitelerde neden oluyor. Onunla ilgili birkaç tane madde var. Hı-hı. Bir kere enerji kaynağı. Yani biz hareketliliğimizi sağlayan şey normalde, evet, yediğimiz şeker ya da yağlı besinler, hani bizi enerji veren besinler onlar, ama onun yakılmasını sağlayan şey su. Eğer su olmazsa ne kadar vücudumuzda besin değeri olursa olsun onu yakamıyoruz. Hı hı. Bu sebeple önemli. Hücreleri birbirine bağlayan bir yapısı var. Onun için hücre yaralarımızın iyileşmesinde, vücudumuzdaki cildimizin aynen kesinlikle güzelleşmesinde suyun etkisini çok fazla göreceksiniz. Hatta yapılan bilimsel araştırmalarda bazı hastalıkların, yani baş ağrısı gibi, işte sinüzitlerin dolması gibi, böbreklerin çalışmasıyla ilgili fonksiyonlarda aslında mesela böbrekler hiç hasta olmuyorlar, rahatsızlanmıyorlar. Ama siz su içmediğiniz için rahatsızlanıyor.
Evet.
Ne kadar su içersek, gene sinüzitlerle ilgili olan kısmı, baş ağrısıyla ilgili. Hı-hı. Mesela 2 bardak soğuk su içiyor olmanız baş ağrınızın hızlı bir şekilde geçmesine sebep olacak. Hiç ilaç kullanmadan,
evet.
Soğuk su, özellikle, hı-hı, soğuk su içiyor olmanız. Bu anlamda hemen vücudu uyarıcı bir etkisi oluyor soğuk su içildiğinde. Gene DNA yapımızın gelişmesi açısından özellikle hamile bayanların düzenli su içiyor olması kanın hızlı şekilde dolaşmasını, böylelikle bebeğe daha çabuk besin gidiyor olmasını ve daha sağlıklı besin gidiyor olmasını sağlıyor. Onun için su hayat anlamında çok önemli.
Evet, gerçekten ve öyle. Kilo vermede de çok büyük etkisi
kesinlikle,
var değil
kesinlikle.
Mi? Mutlaka diyetlerde de bol su önerilir kullanma zaten.
Gene kalp krizi riskini azaltmakta, felçle ilgili egzersizlerin. Mesela şöyle bir şey var. Düzenli su tüketimiyle ilgili felçli hastalarda yapılan gene deneyler var. Düzenli su tüketildiğinde ve aktiviteyi hızlandırdıklarında, hı hı, iyileşme sürecine %25 katkısı var. Yani, hı hı, 1 litre su içenle 2,5 litre su içen kişiler arasında, felçli kişilerin iyileşmesinde %20 katkısı var suyun.
Evet.
Bununla ilgili araştırmalar yapılmış.
Gerçekten her derde deva, şifa.
Kesinlikle, evet.
Anlamında.
Bu anlamda.
Peki ihracatta nasılız?
Biz aslında su zengini bir ülke değiliz. Hı hı. Geçmişte su zengini ülkeler arasındaydık. İşte 1800 yıllık tüketimimiz 1800 litre civarındaydı. Ama şu anda öyle değil. 1300-1400'lere düşmüş vaziyetteyiz. 1000'in altındaki ülkeler de su fakiri ülkeler olarak adlandırılıyor. Hı hı. Önümüzdeki 2030 yılında gelindiğinde bu nüfus artışı eğer 100 milyonu bulursak biz artık su fakiri bir ülke haline geleceğiz.
Eyvah, fakirleyeceğiz, evet, yani.
Nüfusla doğru orantılı, hı hı, bu. Gene ilginç bir bilgi vereyim. Mesela su, tatlı su özellikle öyle bir devinim halinde ki hiç miktarı değişmiyor. Hı. Yani bizim kaynaklarımızda, doğal kaynaklarımızdaki su aslında değişmiyor. Nüfusumuz arttığı için suyumuz azalıyor. Öyle bir dengeye oturtmuş ki gene yaradan, o denizden buharlaşan su tekrar yağmur olarak gelip tatlı suya dönüşmesindeki bir miktar var dünyada. Bu %2 kadarlık bir miktar. Hı hı. Yani çok su varmış gibi, evet, gözüküyor ama %2 toplam, peki, suyun. Hı. O %2 kadarlık miktar devamlı devinim halinde ve biz ondan ihtiyacımız olan kadarını kullanıyoruz. Hı hı. Gene sularımızı kirletmemek için mesela deterjan kullanımını mümkün olduğunca aza indiriyor olmamız gerekiyor. Çünkü evde kullandığımız deterjanlar toprağa karışıp bizim temiz sularımızı kirletiyor. İçecek suyumuz bu anlamda kirlenmiş oluyor. Gene
bize de hiç kaynaklarımız tükenmezmiş gibi geliyor ama ne yazık ki yıllar yılları izleyince nüfus çoğaldıkça bu kaynaklarda yavaş yavaş yetmemeye başlayacak.
Aynen.
Tabii ki.
Gene lavabodan yağ dökmemeye çalışalım. Mümkün olduğunca şişeye koyup çöpe atıyor olmak çok daha önemli. Aslında bununla ilgili toplayıcılar da olacaktı. Çalışmalar yapılıyor. Avrupa'da zaten öyle. Yani yağ kızartmada kullandığınız yağları ya da diğer kullandığınız yağları mutlaka ayrı bir çöpe ya da kovaya koymanız gerekiyor. Bizde daha böyle bir yapı yok ve bunlar hep suyumuzun kirlenmesinde temel etkenler.
Evet. Ki o sudan yağ arındırmak kadar zor bir şey de
aynen.
yok değil
evet,
mi?
Evet. Bu sebeple gene dışarıdaki ilaç kullanımı ile ilgili mesela ilaç şişelerini, ilaç kutularını hem kendi ilaçlarımızla ilgili olanı hem de özellikle çiftçilerimizi uyaralım. Orada üretim yaparken kullandıkları ilaçların kutularını ya da gereksiz ilaç atmamakla ilgili ya da evlerde kullandığımız sinek ilaçları bunları atarken çok dikkat edelim. Yani mutlaka geri dönüşümün olacağı, açıkta olmayacağı yerlere atıyor olmak
evet,
tüketim
doğaya,
açısından.
Doğaya özellikle
evet.
Sulara zarar vermemek adına.
Evet.
Su deyince aslında konuşulacak çok daha fazla şey var. Ama
evet.
Ne yazık ki süremizin
kadar.
Sonuna geldik. Bugünkü lezzet hikayelerinde bu kadar diyelim dinleyicilerimize.
Tamamdır.
Ve size çok teşekkür edelim sevgili Mehmet Efe.
Sağ olun, çok
haftaya
teşekkürler.
Haftaya yine birlikte olacağız. Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun. Herkes su içsin mutlaka.
Mutlaka. Evet, su sağlık demek, su yaşam demek. Evet. Çok teşekkürler.
Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar. Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım. Ben sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar dişan. Sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar. Yanımda uçurumlar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Avrupa Birliği raporunu paylaşmak istiyoruz dinleyicilerimize. Yunanistan ve İtalya'daki on binlerce çocuk gıda, ilaç ve güvenlik sorununun yanı sıra cinsel istismarla da karşı karşıya. Dolayısıyla Avrupa Birliği mülteci çocuklar konusunda acil yardım çağrısında bulunmuştu. Rapor ne der? Son durum nedir? Neler aktaracaksınız bize?
Ciddi anlamda korkunç bir rapor, insanların tüylerini ürperten bir rapor, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan rapor. İtalya ve Yunanistan'da çoğunluğu Irak, Afganistan ve Afrika kökenli yaklaşık 23 bin çocuk, 18 yaşının altındaki 23 bin çocuk oldukça zor koşullarda yaşıyor. Bunlar barınma sorununun yanı sıra ilaç, gıda sorunu yaşıyorlar. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Bunun yanında büyük bölümü açık havada kalıyor, güvenlikten uzak kalıyor ve cinsel istismara açık bir ortamda kalıyor. Raporda da zaten bu ciddi biçimde vurgulanıyor. Raporu hazırlayan yetkililerden birisi Avrupa Birliği Baş Müfettişlerinden Hans Gustav Westberg'e göre büyük çoğunluğu cinsel saldırı ve istismar tehdidi altında. Bu konuda raporu yazan kişiye göre oldukça korkunç bilgiler var ellerinde. Bu açıdan güvenlik konusunda çok ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği İçişlerinden sorumlu yetkilisi Claudia Moraes bunu bir alarm zili olarak değerlendirdi ve bu rapor doğrusunda Avrupa Birliği ülkelerinin çok ciddi biçimde konuya eğilmeleri gerektiğini belirtti. Çünkü rapora yansımayan bilgiler dışında da çocukların çok ciddi sorunlarla karşı karşıya oldukları belirtti. Çünkü Yunanistan ve İtalya'daki kamplarda kış koşulları oldukça sağlıksız bir ortamda geçmişti. İşte saydığım yoksunluklar, özellikle gıda, barınma ve ilaç nedeniyle birçok çocuğun çeşitli kişilerin oyununa geldiği ve özellikle bunların cinsel obje olarak kullanıldığı yönünde çok ciddi bilgiler var. Avrupa Birliği Eylül ayına kadar 35 bin kişiyi bu kamplardan, İtalya'daki kamplardan alma sözü vermişti. Ancak şu ana kadar sadece 1200 kimsesiz, korumasız çocuğun Avrupa Birliği ülkelerine götürüldüğü belirtiliyor. Yani istenen sayıda çocuk ya da kişi Avrupa'ya gelemedi. Verilen sözler tutulmadı ki bunun yanı sıra Haziran ayında yine özellikle Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika'dan çok ciddi bir mülteci akını beklentisi var Avrupa Birliği'nden. Bunun da işleri daha da kolaylaştıracağı ve özellikle kimsesiz 18 yaş altındaki çocuklarla ilgili sorunu daha da büyütücü kaygısı ve endişesi var. Nasıl bir çözüm bulunacak, neler yapılacak? Şu anda bu konuda bir şey söylemek gerçekten zor, ancak bir gerçek var ki kamplarda yaşayan 23 bin çocuk gerçekten çok zor koşullarda ve insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Umarız bir an önce bu konuda bir çözüm bulunur İlgin Doruk.
Umarız, biz de katılıyoruz bu güzel dileklere. Peki bir başka konuya geçmek istiyoruz. Hayvanat bahçesindeki geyiklerin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü yolundaki iddialar neden acaba? Hayvanlara birileri mi verdi? Nasıl, ne deniyor acaba oralarda?
Evet, Belçika'nın Denizli kentindeki Bill Mersen hayvanat bahçesinde meydana geldi. İki şüphe var. Birincisi, hayvanat bahçesi yetkililerine göre ya birileri tarafından hayvanlara verildi ya da polis tarafından kaçan uyuşturucu tüccarları canavarıyla hayvanların olduğu bölgeye fırlatıp gittiler ellerindeki uyuşturucuları. Çok sayıda ekstazi adı verilen uyuşturucu hap bulundu hayvanat bahçesinde ve geyiklerin bunu yediği kesinleşti. Çünkü yapılan otopside geyiklerin kanında çok sayıda yüksek oranda ekstaziye rastlandı. Ölümlerin de bundan kaynaklı olduğu belirtiyor. Gerçi polis ilk etapta bunun doğru olmayacağını belirtmişti. Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanat bahçesi yetkilisinin özellikle yaptığı açıklama ve yapılan kan testleri geyiklerin uyuşturucu sonucu öldüğünü ortaya koydu. Sadece geyikler değil, bu üç geyiğin dışında diğer hayvanlarda da olağan dışı davranışlar görülmeye başlandı. Özellikle keçiler çok son günlerde saldırgan tavırlar gösterdi. Diğer hayvanlara saldırmaya başladılar. Bu nedenle bir teke, bir erkek keçi uyuşturularak öldürüldü. Ve yapılan araştırmalarda bunların uyuşturucu sonucu, yani ekstazi sonucu meydana geldiği belirlendi. Şu anda polis araştırmalarını sürdürüyor bu uyuşturucuların kim ya da kimler tarafından hayvanlara verildiği ya da oraya nasıl geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Bir taraftan da hayvanların rehabilitesi, diğer hayvanların da uyuşturucu etkisinden kurtulmaları için çalışmalar yapılıyor. Yani bir anlamda tabii akıl almaz bir durum, ancak ya, hayvan arasından ya da insanların çoluk çocuğuyla gittiği bir ortamda böyle bir olayın yaşanması gerçekten akıl alır gibi değil. Belçikalı yetkililer de zaten bu soruya yanıt arıyorlar bilmiyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü paylaşımlarınız için sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları diliyoruz başkentte.
Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
Hangi dert dağlar beni, hangi söz avutur, hangi rüya sayıklar beni, hangi ninni uyutur? Söyle şimdi, söyle bana bir sebep ver yaşamaya. Bir el yeter inan tutunmaya. Söyle şimdi, söyle bana bir sebep bu yaşamaya. Bırakma ellerimi, bir el yeter inan tutunmaya.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Türklerde Spor Kültürü köşemizde Türkiye'nin ilk katıldığı olimpiyat diyebiliriz herhalde, değil mi?
Kış olimpiyatı.
Kış olimpiyatları için Türkiye'nin 1936 Germiş Kış Olimpiyatlarına Türkiye'nin katılımından söz edeceğiz. Yıl 1936 dedik. Biz o yıllarda katılmışız. Çin hiç yoktu ama Çin artık olimpiyatları bu sene düzenliyor galiba, değil mi hocam?
Düzenlemişti.
Evet.
Bu da Cumhuriyet döneminin beden eğitimi ve spor politikasının modern sporlarda kendisini nasıl gösterdiğinin bir yansıması olarak gözüküyor. 1936 olimpiyatlarından önce Türkiye 1924 Paris olimpiyatlarına ilk defa katılıyor resmi olarak. Daha sonra 28 Amsterdam olimpiyatlarına iştirak ediyor. Peşinden 32 Los Angeles oyunlarına ise uzak olmasından dolayı maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamamıştı. Sonra 1936 kış ve yaz olimpiyatlarında Türkiye Cumhuriyeti aynı maddi imkansızlıkları yaşıyordu. Dünyada uluslararası spor organizasyonları devam ederken, ancak Türkiye'de sporun modern anlamda kurumsallaşması henüz tam gerçekleşememişti. Mustafa Kemal Atatürk, Türk sporunu ve sporcularının uluslararası alanlarda kendilerini tanıtmaları için fırsatlar tanımış, desteklemişti. Atatürk 30 Eylül 1926 tarihinde Türk sporculuğu beynelmilel sahnede layık olduğu mevkiini ihraz edecektir. O zaman Türk sporculuğu memleket ve millet hayatına müessir olduğu kadar biraz da medeni ve belki de benim tahminimden fazla bir şiari medeniyet olacaktır diyerek desteğini ve inancını açıkça dile getiriyor. Atatürk'ün beden eğitim ve spor anlayışını benimseyen dönemin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olan Ekrem Rüştü Akömer, 1936 olimpiyatlarına katılabilmek için maddi imkansızlıklara çareler düşünüyor. Ve sonunda 18 Ekim 1932 tarihinde, o zamanlar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Berlin Büyükelçisi olan Kemalettin Sami Paşa'ya bir yazı yazarak şimdiden maç biletlerine yapılacak bir kuruş zamla para arttırılabileceğini ve olimpiyatlara katılabilmek için hükümetten para istemek zorunda kalınamayacağını söyleyerek önerilerde bulunuyor.
Kabul edilmiş mi bu öneri?
Bu öneri o zaman dikkate alınmıyor tabii ki.
Evet.
1936 yılında da yine maddi imkansızlıklar nedeniyle Türkiye olimpiyatlara katılamayacağını gündeme geliyor ve 14 Ekim 1935 tarihinde kış olimpiyat oyunlarına Türkiye iştirak etmeyeceğini bir mektupla Germiş Kış Olimpiyat Oyunları Genel Sekreteri Baron Peter von Lefort'e gönderiyor.
Hı hı.
Bunun üzerine Genel Sekreter Baron Lefort 19 Kasım 1935 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker'e bir mektup yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni oyunlara özel olarak davet ediyor bu mektubunda ve şöyle diyor. Niye mektup yazıyor? Çünkü evet. Almanya bir olimpiyat düzenlemiş. Almanya'nın gücünü ve büyüklüğünü, sporda ne kadar büyük olduğunu anlatmak ve propagandasını yapmak için hiç kimseyi kaçırmak istemiyor.
Hı hı.
Özellikle Türkiye ile yakın temasları var. Bu bakımdan çok önemli. Şöyle diyor Lefort, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin red cevabına rağmen müsabaka mahallindeki direklere Türk bayrağını çekmeye muvaffak olacağız. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği 20 Kasım 1935 tarihli mektubunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Germiş Partenkirchen'deki 4. Kış Olimpiyatlarına Türkiye'nin de katılacağını bildiren bir mektup gönderiyor. Bu yazışmalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kış olimpiyatlarına katılma yolunda ilk adımlarını atmış ve resmi başvurusunu yapmıştır.
Yapmış oluyor. Peki bundan sonraki süreçte o katılma kararı ve tabii ki yapılan hazırlıklar var. Birazcık da ondan söz edebilir miyiz hocam?
Türkiye'nin bu katılma kararı çok farklı şekillerde yorumlanıyor ve tartışmalara neden oluyor Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin oyunlara katılmadaki amacının uluslararası bir derece almaya çalışmaktan ziyade bir süredir üzerinde odaklanılan kayak sporunun Türkiye'de de yapıldığını dünyaya duyurmak olduğu bildirilmişti.
Hı hı.
Bir tanesi, görüşlerden bir tanesi bu. Kış olimpiyatları iştirak etme kararını yanlış bulup takımın antrenörünün bile ekibin hazır olmadığı belirten görüşlere yer veren yazılar da o tarihte gazetelerde yer alıyor. 1934 yılından beri önem verilen kayak branşında takım çıkarabilmek için önce Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Beden Terbiyesi Muallimi Herbert Riedel antrenör olarak tespit ediliyor. Almanya'da evet. Antrenör Alman Herbert Riedel. Hı hı. Bu esasında Ankara Üniversitesi'nde bunun kayınpederi de Altrock dekan. Hı hı. Bu adam kayıkçı. Kayakçı.
Kayakçı evet.
1935'te kayak talimatnamesini yayınlamış. Daha sonra 1938'li yıllarda Uludağ Kayak Mektebi'ni yayınlamış ve 1942 yılında da Leibe Subüngen und Körperliche Erzuhungen Osmanischen und Kemalischen Türkei diye doktora tezi yapıyor adam. Spor üzerine bir de bir şey yapıyor.
Evet.
Bu adam önemli bir adam yani bu. Hı-hı. Herbert Riedel. Yani şuradan buradan şunu anlıyoruz. Yabancı antrenörlerin ve eğiticilerin Türk sporuna katkılarını da bizim yok saymamamız gerekir. Şimdi yeni bir spor. Antrenör olarak Herbert Riedel Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü de çalıştırıyor bu. Peki diğer antrenör ve idarecimiz kim? İlyas Sınal. Bu da çok değerli birisi.
Evet.
Gazinlik mezunlarından. Hı-hı. Oğlu Çelik Sınal. Müthiş bir araştırmacı, müthiş birisi. Oğluyla da tanıştım. İlyas Bey bunlar hükümetin desteğiyle Uludağ'da takımı kampa alıyorlar.
Evet.
Ülkenin kış olimpiyatlarına katılma kararının yanında ekibin hazırlıkları ilgili olarak da bu farklı yorumlar yapılmıştı. Bunlardan biri de Ulus Gazetesi'nde olimpiyat ekibinin acemiliğine rağmen yüz güldürecek sonuçlar umulabileceğini yazıyor. Tang gazetesi ise bu sporla ilgili tecrübesizliğimizden bahsedip bu katılımın yalnızca kış sporlarını sevmemize vesile olacağını belirtiyor. Ancak Tang gazetesi daha sonra 24 Ocak 26 tarihindeki yorumunda ise kış olimpiyatlarına katılmamız bize hiçbir şey kazandırmayacaktır diğeri kendi içerisinde tutarsız yorumları olduğunu, hı-hı, görüyoruz. İşte bu katılma kararını eleştiren ve kendi içinde tutarsız yorumlarda bulunduğu bir ortamda bizimkiler kış olimpiyatlarına katılmış oluyorlar.
Peki dereceler elde etmişler mi ya da elde ettikleri dereceler hakkında bilgilendirir misiniz bizi? Mesela kimmiş bizi oralarda temsil eden kayakçılar hocam?
Nilgün Hanım bu 28 ülke bu kış olimpiyatlarına katılıyor. 4. kış olimpiyatlarına. Bizim bu ilk kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden bu abilerimizden bahsedelim. Salih Ungun, Abdullah Yörük, Saim Altıok, Akın Altınok'un babası. Akın Altınok kim? Milli atlet. İlk Akdeniz Olimpiyatlarına katılmış ve şu anda sağ. Önemli birisi. Cemal Tiğin. Cemal Tiğin kim? Fethi Bey ile beraber Kopuz dergisini çıkarmış. Önemli bir adam. Ankara Yüksek İhtisas Enstitüsü öğrencilerinden. Ülker Pamir, Nazım Aslangil, Mehmet Şevket Karman, Sadri Erkılınç, Ankara Gücü'nden Reşat Erceş ve Nasın Küçük Arslan. Ekip bu.
Evet.
4. kış olimpiyat oyunlarına katılan Türk ekibinin büyük bölümü 16 Ocak günü yola çıkıyor ve tarihinde ilk kez yalnızca iniş 18 kilometre ve 4x10 kilometre yarışlarına katılıyor ülkemiz. Türkiye maalesef bu olimpiyatlarda sonuncu oluyor. Bu sonuç gidiş kararından beri birçok tartışmanın yer aldığı ülkede yeni eleştirilere yol açıyor. İlk etapta basın yayın organları bu dereceyi olgunluk ve iyi niyet içerisinde vasattan üstün bir performans olarak değerlendiriyor. Önemli olanın olimpiyatlara katılmak olduğunu, bayrağımızın dalgalanması gerektiğini, biz de varız, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti, hı-hı, kış olimpiyatlarında var, bunu söylememiz gerektiğini. Zaten bunlar o ülkeye olimpiyatlara gittikleri zaman Türk bayrağını götürmüşler, ülkemizi tanıtan rozetler götürmüşler. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti var ve bu kış olimpiyatlarında var. Bunu dedirtmişler yani. Dostluklar, yeni dostluklar elde etmişler. Ve elde edilen derecenin Türk ekibinin eksik olması yüzünden olduğunu belirtmişler. Ve ayrıca bazı gazetelerde ise alınan kötü derece şansa bağlanarak, hatta 4x10 kilometrelik yarışta Türk sporcusunun düşmesiyle dahi derecelerin de kaçırıldığı dahi yorumlar olarak yapılmış.
Evet, şimdi tabii öncesinde gazetelerin yaptığı yorumlar vardı, işte katılınmamalı bu sporcularla olmaz gibi filan. Sonrasında nasıl yansımış peki basına?
Herbert Riedel Alman Dresden Radyosu'na bir
demeç veriyor.
Röportaj yapıyor. Evet. Ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin kış olimpiyatlarında iştirak ederken hiçbir netice elde etmek amacında olmadığını, amacının diğer memleketleri de görerek kayak sporunun ülkede daha ileri götürmek istemeleri olduğunu dile getiriyor ve devletin spor politikasının buradaki amacını dile getiriyor.
Evet.
Türkiye'nin kış olimpiyatlarına katılma kararını eleştiren diğer çevreler, Türk ekibinin kış olimpiyat oyunları sonuncusu olması ile eleştirilere devam ediyorlar. Bu konuda Germiş'e gitmeden önce Uludağ'da yapılan hazırlık kampının yeterli olmadığı ve antrenörün yanlış sporcuları seçtiği belirtiliyor. Bunlar yanlı yazılan yazılar. Bu ve benzer eleştirilerin sayısı arttığınca Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın hemen peşinden kurulan Türk Spor Kurumu kurulmuştu biliyorsunuz. TG bir tebliğ yayınlıyor. Ve diyor ki yayınladığı tebliğde alaya varan ifadelerin gazetelerde yer bulmamasını istediklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Ve yayınlanan bu tebliğin ardından eleştiriler azalıyor ama yine devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi müşahit olarak olimpiyata giden Vedat Abut'tan aldığı bilgilerde Türk ekibinin girmemesi gereken bir yarışa Türkiye'den gelen, onları umutlandırıp şahlandıran bir telgraf neticesinde girdiklerini ve ekibin yarışlarda Türk rakiplerinin peşinde, hatta halk dağıldıktan sonra yarışı tamamlayabildiğini öğrenmiş ve sütunlarına taşımıştır. Hatta şöyle oluyor bu.
Evet.
Yanlış kapıdan giriyor. 8 kilometre kadar gitmiş bizim sporcunun birisi. Tekrar geriye dönüyor. Ondan sonra tekrar yarışı bitiriyor. Herkes gitmiş. Kimse yok. Karanlık. Hatta kendi kendine soruyor. Bu hakemler yok mu? Bakın bu çok önemli bir şey. Sportif erdem ruhuyla başladığı yarışı sonuna kadar bitiriyor. Önemli olan katılmak, evet, ve bunu göstermiş.
Yayınlanan... Ama kimse göremiyor tabii. Kimse bilmiyor.
Kimse bilmiyor. Yani kış olimpiyatlarına dahil yapılan bir başka eleştiride de spor kongresinde konuşmalar oluyor bununla ilgili. 16 Nisan 1936'da. Kongrede Kayak Federasyonu yetkilisi olimpiyatlara düzenli bir çalışmadan sonra gidildiğini belirtmiş ve Avrupa basının yarışlar hakkındaki yazdığı bu satırları da, övücü satırların olduğunu da bahsetmiş kendisi ve bunun üzerine Anadolu Ajansı söz alıyor ve Menemenşoğlu diyor ki aleyhimizde yapılan neşriyattan bahsediyor. Ajans müdürü olarak sıfatı ile gelen haberleri servislere koymadı. Bu nedenle federasyon yetkilisinin izah ettiği takdir hislerinin yerinde olmadığını belirtmek istiyorum diyor.
Diyor. Evet. Şimdi hocam süremizin de sonuna geldik. Belki konuşacağımız şeyler vardı ama son olarak neler söylemek istersiniz şimdi geldiğimiz noktada?
Nilgün Hanım, 1936 kış olimpiyat oyunlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin yer alışı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyaya tanıtmada bir araç görevi görmüş ve ayrıca ülkeye kayak sporunun canlandırılması şeklinde bir faydası olmuş ve Türkiye'de belki de günümüzde yapamadıklarını yapmış ve hiç bilgisi olmayan ama hevesi olan bir spor branşında ülkeyi o zamanlar tanıtmaları, talip olduk. Daha sonra yıllar sonra üniversiteyat kış olimpiyatları düzenledik. Yabancı hocalarla çalışmanın ne olduğunu gördük. Olimpiyatlardaki kış sporlarının hangi aşamalarda olduğunu gördük. Ve daha sonra bu olimpiyatlardan dolayı Uludağ bir kayak kamp merkezi kazandı. Devlet bütçesini buraya yatırarak daha sonraki insanların burada kayak faaliyetlerine katılmasını sağladı. O zamanki şartlar için çok lüks bir yatırım ve ülkenin modern bir medeniyet içerisindeki sporun gerekliliğini bu yollara bizlere göstermiş oldular. Gerek katılanlar gerekse bu spor testlerini kazandıranlara şükran borçluyum.
Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için hocam. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Sağ
olun. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik ve bugün de, bu haftada Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar Hayatın Sesleri'ni. Recep Özdem yayını sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum pazartesi günü. 15 haberlerinden sonra bizler başkentte yine sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Adımız yemeklere Hayatın Sesleri.